الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın izinden gitmeye ısrar, bunu hayatın ilkesi haline getirmenin değeri ve ehemmiyetinden bahsetti. Belki birçok sohbet hep aynı noktaya temas ediliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ısrar. Ya biz İsmail'e gideriz, hep sünnete ittiba falan, başka bir konu yok mu gibi bir düşünce hatırımızdan asla ve kat'a geçmesin. Çünkü hayatın ucunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Varlık, sünnet-i seniyye eksenli bir olgudur, bir hadisedir. Hayatın merkezinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünneti olduğundan mecburuz o ana, işi ilke haline getirmeye. Bazı şeylerin konuşulmaması unutulduğundan dolayı değildir. Çünkü o işte konuşulmasını istediğimiz işin var ya, başarıya ulaşması Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin taklit edilmesine bağlıdır. Asıl yani konunun nirengi noktası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için orada eğer ciddi bir yapılanma olmazsa, ya işte şu da konuşulsun, şu da yapılsın demenin bir anlamı olmuyor. İnşaatın eğer hafriyatı güzel yapılırsa, mühendislik hesapları tam uygulanır da malzemeden kaçamak yapılmazsa, inşaatın katlarını çıkmak zor değil. İnşaatı bitirmek zor değil. Yeter ki zemin etüdü iyi yapılsın. Hayatın zemininde la teşbih ve la temsil Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için Mamı Rabbani diyor ki benim dostlara yapacağım yegane nasihatim, dünyaya bir daha gelsem yapacağım nasihat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibadır buyuruyor. Ondan sonra öbürleri tıkır tıkır gelir. Burada bir noktaya temas etmek vardır. Din şahsiyettir. Müslümanın da kendisine has bir şahsiyeti vardır. O şahsiyetin bir takım kuralları ve ilkeleri vardır. Eğer onlar yaşanıyorsa Müslümanın şahsiyeti tamamdır. Eğer onlar yaşanmıyorsa, benimsenmiyorsa sade biliniyor ve dinleniyor ama uygulamaya gelindiği zaman bir şey olmuyorsa o zaman Müslüman şahsiyet ve kimliğini kaybetmiştir. Başka bir şahsiyete sahip olmuştur. Müslümanın şahsiyetini oluşturan ana etken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmektir. Giyiminden, kuşamından tut da Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte yaşarken takip edilmesi gereken sünnetleri ihyaya varıncaya kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı süre içerisinde bize bir boşluk bırakmadı ki o boşluğu biz başka şeylerle dolduralım. O bakımdan sünnet-i seniyye ittiba hayatımızın suyudur. İmam-ı Hücveri Kuddise Sirruhu Keşf-ül Mahcub adlı kitabında der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de Kuba Mescidi'nde oturuyordu. Arkadan hızlı bir şekilde bir kirpinin içeriye girdiği görülüyor. Kirpi arkadan geliyor, önden de yılan gidiyor affedersiniz. Yılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların dilinden anlardı. Bu da bir mucizeydi. Hayvan, ya Resulallah bu beni yiyecek dedi, beni muhafaza et. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabeye dedi ki, şu gelen kirpiye bir miktar et verin dedi, bıraksın bunu dedi. Verdiler. Kirpi döndü gitti. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir şeyleri söylemeye başladı. Derken yılan kafayı kaldırıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elini ısırmaya teşebbüs etti. Nankör hayvan. Ebu Hureyre radıyallahu anh yanında kedi taşırdı. Torbanın içerisinde kedi duruyor. Kedi yavaş yavaş dışarı çıkmaya teşebbüs etti ve çıktı gene kucağında. Yılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ısırmaya teşebbüs edince kedi yılana çakıldı ve yılanı öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kedinin kendisini savunmasından memnun kaldı ve eliyle hayvanın sırtını okşadı. Hucbiri diyor ki Kuddisesi Rahimallahu Teala, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinin o kedinin sırtına değeceğini bildiğinden dolayı kedi yaratıldığı andan o ana gelinceye kadar hatta kıyamete kadar yaşayan kedinin sırtını Mevla yere getirmedi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinin değmiş olduğu hayvanın sırtı yere gelmezse diyor Hucuvili Rahimallahu Teala. Kediyi ne kadar yukarıdan atarsan at nasıl düşüyor yere? Ayakları üzere düşüyor, sırtı üzere düşmüyor. Memu Hucuvili buyuruyor ki işte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanın sırtına elini değeceğini bilin Allah Celle Celaluhu hayvanın peki sırtının yere gelmeyeceği şekilde o hayvanı hilkat buyurdu Allah Celle Celaluhu. Resul-i Ekrem'in elinin değmediği mahlukun sırtı yere gelmeyince ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerin ihya edildiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine insanların düşkünlük göstermiş olduğu bir toplumu sırtını Allah Celle Celaluhu yere getirir mi buyuruyor. Öbür taraftan Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Sirruhu buyuruyor. Sahih bir rivayetse Mevlana Kuddisi Sirruhu aktarıyor. Enes İbni Malik Rahimallahu Teala'nın radıyallahu teala anhun evine bir misafir geldi. Sahabeden bir misafir geldi. Sofra kurdu. Ellerini yıkamak için ibrikleyen getirdi. Sonra efendim havlu verecekti o misafire. Havluyu Enes İbni Malik eline aldı. Baktı ki misafire verecek gibi değil. Epey kirlendi. Ve yanan ateşin içerisine diyor havluyu attı Mevlana. Öyle buyuruyor. Yanan ateşin içerisine attı. Elini soktu. Havluyu çıkarttı tertemiz. Sahabeye verdi o misafirle sahabeye havluyu. Sahabe böyle şaşkın duraksayıp kaldı. Dedi ki Enes, bu havluyu ateşe attın dedi, ateşte yanmadın. Hadi anladım dedi, eyvallah dedi. Hani elin yanmadı, bunu anlarım dedi. Niye? Keramettir, keramet haktır. Tamam dedi, fakat dedi, havlu niye yanmadı acaba dedi. Havlu insan değil ki kerameti olsun. Havlu niye yanmadı dedi. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyurdu ki, bak kardeşim dedi, bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana misafir oldu. Aynen sana kurduğum sofra gibi onu da sofra kurdum dedi. Havluyu ona verdim elini yıkattan sonra. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ellerini sildi. O havluyla dudaklarını da sildi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek dudaklarının ve ellerinin değmiş olduğu havluyu ateş bile yakmıyor buyurdu. Oradan hareketle Mevlana buyuruyor ki, işte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşanmış olduğu bir toplumu da Allah Celle Celaluhu yakmaz buyurdu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Muhammed'im sen insanların arasında bulunuyorsun, müşriklerin arasında bulunuyorsun. Senin varlığın yüzünden ben o adamları helak etmeyeceğim dedi. Çünkü işlerinde sen varsın. Senin peki varlığının söz konusu olmuş olduğu toplumun sırtını ben yere getirmeyeceğim. Ben bunların kafasına dağı taşı yıkmayacağım diyor. Müfessirin ikram diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme mi has yani bu iş sadece? Ha değil. O zaman diyorlar daha sonraki çağlarda ve asırlarda bu iş nasıl ola gelecek? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yaşanmış olduğu bir toplumu Allah Celle Celaluhu helak etmeyecektir diyorlar. O bakımdan buralarda dik durmaya çalışalım. Çok eksiklerimiz var. Allah tevfikini bize yar eylesin. İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirruhu buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini elhamdülillah ihya ettim diyor. İhya ettim diyor. Yalnız bir sünnetini yapamadım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatle namaz kıldı. Onları cemaat yaptı, cemaatle namaz kıldı. Benim ise torunum olacak olan nesil daha dünyaya gelmediğinden torunlarımla cemaatle namaz kılma sünnetini ihya edemedim diyor. Bir burada eksik kaldım diyor. İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirruhu buyuruyor, çok yorgundum diyor, yatağa girecektim diyor. Artık diyor ayakta duracak takatim yok, düştüm yatağa diyor. Fakat yatağa düştüm, sol tarafım üzerine düştüm ve uyumaya başlıyorum diyor. Derken o an bir ikaz gibi bir şey aldım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatarken önce sağ tarafına yatardı. Ben o kadar yorgunluğa ve bitkinliğe rağmen birden sağa fırladım diyor. Sola yatmış idim, anında sağa döndüm diyor. Tam uykuya geçecekken üzerimde şiddetli bir ağırlık hissettim diyor. Bu ağırlık neyin nesi? Baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerime basa basa geliyor. Zuhuratın bir türlüsü bu. Bunlar vardır, vardır. Şimdi sözüm ona, bazı işte efendim çok bilmişler böyle şeyleri inkar ediyorlar. Eğer okuma yazman varsa İmam-ı Suyut'in El-Havilil Fetavasına bak. Neler söylüyor orada İmam-ı Suyut'i Rahimahullahu Teala. Neticede baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, fırladım, kalktım. Bana aynen Resul-i Ekrem şunu söyledi. Ahmet, Şeyh Ahmet, kalk bana bir kağıtla kalem getir dedi. İcazetini yazayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem min sünnetine bir yatarken Efendimizin takip etmiş olduğu sünnete riayetten Cenab-ı Hak Celle Celal Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Hindistan'a Şeyh Ahmedül Faruk-u Serhendi'yi tembihye ikaza icazetini yazmaya gönderdi. Tabi diğer kemalatı tamamdır. Ama sünnetin terk edildiği bir ortamda sünnete riayet kadar insanı arşa ulaştıran, kafasını arşa değdiren başka bir ameli salih yoktur. Ve icazetini yazdı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve gitti. Zamanında yaşayan insanların ittifakla aktardığı bir haber vardır. Kendisinin sünnet-i siniyi yaşaması dünya çapında 100 tane bahru bi payan, yani okyanus gibi alimin sünnet-i seniyesine ittibaya denktir diyorlar. Müceddidi Elfisani olmak demek ki yani karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye benzemiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi bu istikamette muvaffakinden eylesin. Sultan şimdi devamla buyuruyor ki, yani Efendimizin bir sünnetini ihya ediyorsun, 100 şehit sevabı elde ediyorsun. Sultan dedi ki en son satırda, ya bir vacibi yerine getirsen, ya bir farzı yerine getirsen, ya bir helalla meşgul olup da haramdan, mekruh şeylerden kaçsan, durum ne olur diyor. Şeriatın insana kazandırmış olduğu kariyer, bu denli, bu derecede kuvvetli bir şey. Vakalum ve ulema dedi ki, inne radde nisf-i danik, yarım gram ağırlığında haksız yere elde etmiş olduğun bir malı, bir parayı iade etmen kime? İle şahsin, bir kişiye iade etmen ki gazebu anhu zulmen, sen o malı, o parayı o kişiden haksız yere aldın. Hakkın değildi senin o. Yarım gram, burada hoş yani yarım gramdan aşağısı işte verilmese de olur anlama. İşte küçüklüğü temsilen yarım gram diyor. Yoksa iğnenin tepesi kadar bile olsa bu hakkın geriye verilmesi lazım. İmam-ı Şarani Rahimallahu Teala buyuruyor ki, öyle insanlar tanıdım ki eğer parasını yola düşürse, eve geldi baktı ki para cepte yok, bir demir para, bir dirhem diyelim. Adam geldiği yoldan gerisin geriye giderdi parayı bulmak için. Parayı bulduğu zaman yolda tam alacakken almazdı. Derdi ki, yani şimdi bu para, evet ben bu yoldan gittim geldim, bu para benim olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat adam düşünürdü ki, ya eyvallah tamam benim param olması da kuvvetle muhtemel ama olmaya da bilir. Bu parayı buraya başkası da düşürmüş olabilir korkusuyla o parayı yerden almazdı buyuruyor. Koçi Bey Osmanlı ulemasındandır. Osmanlı Devleti'nde görülen yaramazlıkların ıslahı için yazmış olduğu risale diyor ki, Allah-u Teala kafire devlet verir ama, hatta o maddede diyor ki, وَدَخِي اَهْلِ سُنَّتْ وَالْجَمَاتْ uleması dedi ki, Allah kafire devlet verir ama, zalime devlet asla ve kat'a vermez. Kafirin devleti bir an için belki var olacaktır, eyvallah ama, veyahut da şöyle diyelim, kafire devlet verir ama zalime devlet vermez. Zalim bir devlet, bir şevket, bir güç kuvvet elde etse bile bu devam etmez. En tez zamanda mutlaka devleti yıkılacaktır diyor Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Zalim kime deniyor? Nahak yere, haksız yere mazlumun hakkını gasp eden insan oluyor. Fekalu, hak mukaddestir, hak mukaddestir. Bir insan milyarını kaybetse üzülür ama ne yapalım der, ya işte geldi gitti. Ama bir insanın bir lira hakkını yese o ona ağır geliyor. İnsanın fıtratı zulmü kabullenmiyor. Fekalu, inne radden nisfettanik ila şahsin ehezev anhu zulmen. Hem de bila veccin şer'iyyin, şer'i bir gerekçe de yok yani. Bir haklılık gerekçesi yok. Bir insan peki haksız yere almış olduğu malı sahibine iade etmesi efdalun, çok daha üstündür. Min en yetesaddeke mi'etey dirhemin, 200 dirhem gümüş parayı sadaka vermekten daha üstündür buyuruyor. Önce haksız yere gasp ettiğim veya gasp ettiğimiz malları iade edelim. Ondan sonra hayır yap beyefendi. Yavuz Sultan Selim Han aleyhir rahmeti vel gufran İstanbul'dan orduyu aldı çıktı Mısır'a gidiyor. Ankara Gerede de mola verdi. Vezirini çağırdı, dedi ki derhal bana elma getirin dedi. Çabuk dedi. Kullarımın yani askerlerimin erzak torbalarına bak. Sağa solu yok da canım elma istiyor. Aradılar geldiler. Padişahım dediler, elma yok hiçbirisinde. Ya dikkatli bakın, bana elma lazım acele. Aradılar, gene yok. Geldiler, ifade verdiler. Padişahımız dediler, yok elma yok. O zaman Yavuz Sultan Selim Han aleyhir rahmetü vel gufran taşı gediğine koydu. Dedi ki vezirlerim, benim canım elma istediğinden dolayı ben size elma getirin demedim diyor. Biz gelirken İzmit'teki bağlardan geçtik diyor. Ola ki bir askerim diyor, canı çekmiştir diyor, o bağdan diyor bir Müslümanın, bir Rum'un eğer elmasını aldıysa, ben o çalıntı elmayla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes emanetlerini almaya gidemem ben dedi. Milletin bağını bahçelini yağmalayarak gidip de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emri yerine getirilmez dedi. Eğer dedi bir elma bulunsaydı dedi, orduyu geri çevirecektim. Adam devletin bekasını ve devamını bir elmanın varlığına bağlıyor. Dünya bunlarla ayakta duruyor. Bunlarla ayakta durdu. Bu işler terk edildiği an bu sefer inişe geçtik. Ve o inişin hala devam edip gidiyor. Çalan gülüyor, çalamayan, araklayamayan peki oturup ağlıyor, öyle hale geldi. En güvendiğimiz insanların namusuna, sadakatine güvendiğimiz insanların hamuduyla devleti nasıl yuttuğunu duyuyorsunuz değil mi? Sultan Murat ne söyler? Haram yiyen peki asker harami zade olur diyor ecdat. Yani bir memleketin ordusu, gerçi millet de öyle. Yani ordu deyip toş yani belli bir kesimi hedef alıyoruz gibi bir şey anlaşılmasın yani. Ama dede o anki ordunun ne kadar muazzam bir namus çizgisinde hak yememe konusunda ciddi davrandığını göstermek için böyle söylüyor. Haram yiyen asker haramizade olur. Onun kurtaracağı, onun fethedeceği ülke uzun süre belki o devletin elinde kalmaz. اَفْضَلُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّكَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ. Peki, insanın haksız yere almış olduğu, haksız yere almış olduğu yarım gram peki bir malı sahibine iade etmesi, 200 dirhem gümüşü fakir fukaraya tasadduk etmesinden daha üstündür diyor. Macarlı tarihçi Ubisini diyor ki, Osmanlı Devleti'nde bir yılda hırsızlık vakası en fazla 5 taneydi, 6 taneydi diyor. Bunun 7.'si yoktur diyor. Hayran kalıyoruz ama yani hayran kalmamak mümkün değil ki. Şimdi hani her gün yüzlerce hırsızlık, gasp, onun malını mülkünü yeme, şu bu vesaire vesaire. Kul hakkı mukaddestir, mukaddes. Eskiden tekkelerde adamın yüzüne bir sinek konsa sineği uçurmazdı İmam-ı Şahra'nın beyanına göre. Niye? Yüzüme konan sineği ben uçurursam gidecek bu bizim arkadaşın öbür müridin alnına konacak, onu rahatsız edecek. Ben o kardeşe zulmetmeye ne hakkım var derdi. Sineğin acısına o katlanırdı. Ama ne acı günler gördük değil mi? İsmaila Camii'nin merkezinde Hızır Efendi vurulabiliyor. Burada yapılmadık icabında zulüm kalmıyor. Bu ne demek oluyor? Buralar bir destandır. Allahü Teala bütün kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. Ve kalu ulema diyor ki levkene li şahsin, eğer bir insanın oluyorsa minel ameli salim, ya ameli salih cinsinden, levkene li şahsin minel ameli salih mislu ameli nebiyyin, bir peygamber kadar ameli olsa, senin peygamber kadar ameli salih, güzel işin olsa, ama ve bakiye fi zimmetihi, adamın peki zimmetinde, hakku şahsin, bir insan hakkı kalsa, ve bakiye fi zimmetihi hakku şahsin miktara nisvi danik, yarım gram kadar, küçücük bir nokta kadar, bir başkasının sende hakkı kalsa ve sen peygamber gibi ameli salih sahibi olsan la yedhul cennete hatta yüeddiye zalike. O hakkı sahibine verinceye kadar bu insan kesinlikle cennete giremeyecektir. Yani işte bu işleri az çok hepimiz biliriz yani. Derdimiz yani işte hastalığımızı konuşup tedavisine bir an önce hücum etmektir. Peygamber kadar ameli salihin olacak, ya namazın, niyazın, haccın, zekatın vesaire, cihadın, işte zikrin, fikrin, murakaben vesaire, amma ve lakin, iğnenin ucu kadar peki birisinin sende alacağı var, sen adamın hakkını peki gasp etmişsin gibi borcunu ödemiyorsun vesaire. Yok arkadaş, sana cennet haram, ben öyleysem bana da haram. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnne matlal ganiyyi zulmün buyuruyor. Bir insan bir insandan borç alsa, ne kadar? Gelin bir haftalığına veya bir aylığına vereceğim. Adam da sana itimat etti, verdi. Neticede vakti geldi, parayı ödemen gerekiyor. Değil mi? İmkanın da var. Fakat diyorsun ki bu benim parayı aldığım zat, bu hacı ağabey, insaflı adamdır. Beni 3 gün, 5 gün daha idare eder. Ben bu parayı 1-2 çevireyim, ondan sonra bu aradan bir istifade edeyim. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sen para kazanmasını biliyorsun da o adam bilmiyor mudu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, imkanı olduğu halde almış olduğu borcunu vaktinde ödemeyen adam, teyir eden zalimdir buyuruyor. Zalimdir buyuruyor. O adamın alnında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmıyor. Hâzâ zalimun yazıyor. Bu zalimdir. Bu nahak yere hak yiyen peki bir haramzededir. Hangimizin alnına peki böyle bir mühür bassalar veya batacak olsalar bu insan ortalıkta gezme hakkı olacak. Bundan yıllarca önce Hollanda Ticaret Odası'nda bir kanun oylanıyor. 40 kişilik bir ticaret odası üyesi bir kanunu oylamaya koyuyorlar. Ki hangi taraf fazla gelirse kanun ya çıkacak ya çıkmayacak. Ecdadın son zamanları bu. Neticede 20 tane eve çıkıyor, 20 tane hayır çıkıyor. 20 tane eve çıkıyor, 20 tane hayır. Kanun ortada kalıyor. Başkan diyor ki, bu şekilde çıkmayacak diyor. Benim aklıma bir fikir geldi diyor. Eğer bunu uygularsak bu kanun çıkar diyorlar. Nasıl? Veya işte bunu dikkate alırsak. Adam diyor ki bir Osmanlı tüccarıyla, Osmanlı esnafıyla ticaret yapan var mı içinizde diyor. Nereden buldu bunu adam? Birisi parmak kadar dedi ki ben dedi, efendim dedi. Dedi ki ben seni dedi, ben seni bir adam değil, ben seni iki adam kabul ediyorum ve kanun 19'a karşı 21 ile meclisten çıkıyor. Ya bu ne iştir falan filan böyle şey olur mu gibi itirazlar başlıyor. Diyor ki Osmanlı insanı olan o Müslümanlar var ya, bunlar öyle hak ve adalet gözeten insanlar ki bunlar şimdiye kadar kimsenin nahak yere hakkını yemiş insanlar değil bunlar. Tarihte biz bunu gördük. Gene hala bunlar böyledir diyor. Osmanlı namuslu tüccarıyla alışveriş yapmak da bir kariyerdir. Artı bir değerdir diyor. Ulan sen ki diyor affedersiniz, sen ki diyor ticarette bu kadar dürüst çalışıyorsun, ehli namus olan, ehli hak olan, hak hukuk yemeyen insanla alışveriş yapıyorsun, aferin sana diyorlar. Sen bir adam değilsin, sen iki adamsın diyorlar. Biz sana Kur'an'ı peki zahmet çekesin diye göndermedik diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Yani biz insanlar tekme tokat olsun diye, stres pres olsun diye İslamiyet'i göndermedik. O İslamiyet'in sayesinde biz de elin Yahudisi ve Hristiyan da herkes huzur içerisinde yaşıyordu. Kimse dükkanını kapatmazdı. Kaldı ki değil sadece insanlar, insanlar hakkını gözetme. Hayvanına varıncaya kadar, bitkilere varıncaya kadar onların bile hakkını gözeten bir ecdat geldi geçti bu dünyadan. Bir yerde onlarla iftihar etme hakkımız kalmadı. Onların bu hassasiyetini biz kaybettik biz. Ne yüzle peki biz Osmanlıyız diyeceğiz biz. Osmanlı diyoruz sık sık, ırkçılık mantığıyla değil, imana ve İslam'a asker olduğundan dolayı, imanı ve İslam'ı aldığı gibi bize aktardığından dolayı biz iyileri severiz biz. Eskiden köylerde Türklerle Rumlar karışık yaşarlardı. Eğer sen bir köye gittiğin zaman diyelim ki bir Rum köyü, orada bir tane Müslüman evi var veya iki tane Müslüman evi var. Senin de aradığın kişi bir Müslüman. Ama onun evi nerede? Onun evi nerede? Hangi ev? Bütün köyü mü görecek? Yok. Adam kafasını kaldırdı, bacaya bakardı, bacaya. Bacadan anlardı ve bulurdu Müslüman evlerini. Nasıl? Çünkü leylekler Rumların bacalarına yuva kurmazdı, Müslümanların bacalarına kurardı. Niye? Çünkü bu evde yaşayan ehli insaftır, zalim değildir, insanların haklarını gözetir, hayvanların haklarını gözetir. Leylek bile zalim olmayan peki ve zulme rıza göstermeyen insanın bacasına yuva kuruyordu. Şimdi kaç kişinin peki bacasına leylek kuruyor, yuva kuruyor. Bunlar gözleri yaşartan, dolduran peki uygulamalar bunlar. Bu güzellerden hiçbir şey kalmadı desek mübalağa mı etmiş oluruz? Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Dede gidiyor, adam kiralıyor. Arkadaş gel buraya diyor. Sana iş vereceğim. Buyur abi diyor. Yevmiye şu kadar diyor. Her gün geleceksin bu ağacın dibine, su dökeceksin. Bu ağaç kurumayacak. İslam'ın rahmeti, İslam'ın menfaati nerelere kadar? Dünyanın bugün bütçelerinin 1/4 çevre düzenlemesine gidiyor. Çevre kirlenmesini önlemeye gidiyor. Kur'an-ı Kerim çevrenin muhafazası konusunda, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yeşilin muhafazası konusunda neler söylüyor neler, neler söylüyor neler, neler söylüyor neler. İslamiyet'in sırf şu noktadaki ısrarı ve güzelliği, insanların yaşadığı ortamı cennete çeviriyor. Bak İstanbul Belediyesi bir laleyle, işte gülle alakalı bir uygulama başlattı. Allah sebep olanlardan razı olsun. Ha bakın İstanbul mesela, hani göz, Allah insan gözünü baktığı noktada güzeli görmek için yaratmıştır. E bakıyorsun sağa sola, o laleler, güller vesaire falan, insana bir neşe geliyor, insana bir sürur geliyor. Lale, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu temsil eder. Gül, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i remz eder. Buraya varıncaya kadar İslam'ın getirdiği güzellikler insanlar için. Yani ne zorumuz var peki, insan İslamiyet'ten bıkkınlık gösteriyor, usanç gösteriyor. Zulümden ne oluyor ki peki? Yine hala aldığın parayı ödemiyorsun. Yine hala beni ütmeye çalışıyorsun. Arsadan kaçırmaya çalışıyorsun vesaire. Allah Celle Celaluhu ellerini kıracak senin. Maraş'ta bir hadise oldu bir zamanlar. Bunu savcı anlatıyor, Maraş savcısı. Bir Müslüman öbür Müslümandan davacı oldu. Bu benim işte sınırıma tecavüz etti. Gittim diyor ondan sonra. Neresi burası? Aldım davacıyla davalıyı. Üstelik de dedi, yani hırsızlığı yapan Hacı Efendi dedi. Sakallı bir adam dedi. Şikayet onun hakkında. Dedim ona, hacım bana yemin edeceksin. Vallahi de billahi de yani şu bastığın toprak ondan sonra senindir diye. Hacı Efendi ki savcı efendi, vallahi de billahi de bastığın topraklar benimdir. Meğer hacı ne yaptı biliyor musun? Ayakkabının içerisine kendi tarlasından toprak koydu. Görünüşte tamam, komşunun peki tarlasına basıyor. İhlal ettiği sınıra ayak basıyor. Dedi ki savcı efendi, vallahi billahi şu bastığım topraklar dedi benimdir. Doğru. Kendi arasından ayakkabının içerisine toprak koymuş, onların üzerine basıyor. Doğru. Savcı diyor ki, ya o an diyor Allah kalbime bir şey verdi diyor. Çıkart şunu ayakkabılarını, bak bakalım içinde bir şey var mı? Çıkarttım baktım ki hacının ayakkabısının içerisinde kendi arasında toprak var. Hacıya cennet haram oldu. İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi de ölüleri diriltirdi. Tebliğe gitti, la ilahe illallah tavsiye etmeye gittiği yerdeki insanlar dediler ki eğer sen hakikaten peki hak bir peygambersen şurada bir mezar var. O mezardaki ölüyü kaldır dedi. Biz de sana iman eden dediler. İsa Aleyhisselam Mevla'ya yalvardı. Ölü dirildi. İsa Aleyhisselam dedi ki ona, ne halin var dedi. Dedi ki ben bakkaldım dedi. 50 bin yıldan beri dedi, hala dedi mahkeme görüyorum dedi. Her terazinin hesabını bana sordular dedi. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala'nın üstadı Yusuf İbni Sina'nın Rahimallahu Teala öldükten sonra komşusu öldükten sonra bu zat komşusunu rüyada görüyor. Gazali'nin hocası. Diyor ki ona komşu diyor ne halin var diyor. Nasılsın iyi misin diyor. Dedi ki her şeyim güzel dedi. Fakat bir mesele dedi taklar bana dedi. Yakamı bırakmıyorlar dedi. Ne o dedi? Ben dünyada hamallık yapıyordum. Pazardan işte mal alıyordum. Eve getiriyordum. İşte hamallık yapıyordum. Bir keresinde dedi dişimin arasına dedi sıkışan dedi yemek parçasını çıkarmak için arkamdaki küfeden dedi ufacık bir ağaç parçası aldım ben. Dedi. Hala bana bunun hesabını soruyorlar. Herkes haddini hududunu bilsin. İnsan fıtratı zulümle asla ve kat'a barışık değil. Dünyada terazi konusunda Almanlar önde gidiyor. En hassas ve kral terazi Almanlar yapıyor. Bir iki sene önce bir terazi yaptılar, gramın binde birini dahi gösteriyor. Hani şimdiki mesela elektronik teraziler 1 gram 2 gram atıyor icabında. Adam öyle bir terazi yaptı ki gramın binde biri kadar ağırlığı da bir terazi gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan öyle hassas bir varlık ki, insan öyle acayip bir hakka aşık bir varlık ki gramın binde biri kadar hakkın karşı tarafa geçse bile gene sana ağır geliyor. Adam onu bile tespit eden terazi yapıyor. Sağ. Şu anki bizlerin yediği hakların hesabı ne olacak? Allah mededi inayet eyle ya. Bir insanın peygamber kadar ameli salih olsa bu insan la yedhul cennete. Bu insan cennete giremeyecek. Hatta yüeddiye zalike. Ta ki bu hakkı yerine getirinceye kadar. Burası da bir destan, gider de gider. Ve bil cümle hulase-i kelam söyleyecek olursak özetle yenbeği en yekûne. İnsanın peki yönelmesi lazım. Müteveccihen. Yönelmesi lazım. İlel batini. İnsan kalbiyle meşgul olmalı. İnsan iç aleminde gezmeli. Badeccal-i zahiri. Ama dış tarafını da muhallen bir itiyenle ahkâmi şeriatı, şeriyeti. Şeriatın peki hükümleriyle süsledikten sonra dış cephe namaz, oruç, aç, hac, zekat, işte böyle hakkını yediğimiz adamın hakkını vermek gibi vesaire, dış taraf bunlarla güzelleştikten sonra tarikat ve tasavvuf diyor bak. Tarikat ve tasavvuf diyor bak. Men tefekkaha, men tasavvufe, ve lem yetefekka fakat tezandaka diyor bütün ulema. Fıkıh, ilmi fıkıh bilmeyen, yani namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, alışveriş konuları, işte evlenme, boşanma, şirketler, şu miraslar vesaire falan filan. Bunlardan bahseden ilme fıkıh ilmi diyoruz. Kim fıkıh okumaz da tasavvuf ve tarikata girerse zındık olur diyorlar. Dinsiz olur diyorlar. Hani okuyamadın, hiç olmazsa kafana takıldığı yerde kitaba bak. Elinde bir ilmihal olsun. Ha, yok icabında. Git bilene sor. Ama mutlaka ve mutlaka fıkıhla irtibatın olacak diyor. Birinci cildin başında bir mektup var. Birileri İmam-ı Rabbani'ye işte yazıyor bir şeyler vesaire. Burada tasavvuf kitapları okuyoruz. Tarikat kitapları okuyor vesaire. Hallerden hale giriyoruz vesaire. Şöyle zevkler oluyor. Böyle işte zuhuratlar oluyor. Keşifler oluyor bilmem ne. İmam-ı Rabbani diyor ki aferin diyor. İyi şeyler uğraşıyoruz. Fakat siz fıkıh ilmini niye diyor ihmal ediyorsunuz? Bir insan sürekli tasavvuf kitapları okuya ayağa kayabilir diyor Rabbani. Dinsiz dayı olabilir diyor. Ama fıkıh noktasında ayağını kuvvetli yere basan Allah'ın izniyle diyor. Dinden ayrılmaz diyor. Dahi ol fıkıh alim bul selamı diyor. İsmet garibullah kuddesi ruhu. Tarikatımız var elhamdülillah. Yani o niyetteyiz inşallah, yani avucunu yalayanların olmayız. Ama fıkıh niye iman ediyoruz? Fıkkı niye ihmal ediyoruz? Fıkkı niye ihmal ediyoruz? Yemin etmeyeyim ama yemin etmişim gibi bunu kabul edin. Eğer fıkkı bilsek var ya, kırk yararcasına, hiç kimse ticaret yapmaz. Hiç kimse ticaret yapmaz. Niye? Mesele o kadar hassas gidiyor. Ecdat zamanında birisi buradan kalkıp Hindistan'a ve Çin'e gittiği zaman bir esnaf beraberinde eksper getirirdi. Eksper ne? Fıkkı eksperi. Alışveriş hukukunu çok iyi bilen alim ve hoca alırdı yanına. Hani şimdi tercüman getiriyorlar ya, Çin'e mine gidiyor, tercüman getiriyor. Amerika'ya gidiyor, İngilizce bilen tercüman getiriyor gibi. Adam fıkhı iyi bilen alimle gidiyordu. Niye? Hocam bak, ha bu tarlada yetişen mahsulü alıyorum ben. Şu şaktarlı alıyorum. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle ediyoruz, böyle yapıyoruz. A'dan Z'ye işin teferruatını ve dökümünü yapardı. Ondan sonra hocam burada bir aksaklık var mı diye kendisini sigaya çekerdi. Hoca derdi ki bu alışveriş tamamdır, eyvallah. Ha değilse şuraya dikkat et, buraya dikkat et, şuraya dikkat et. Ondan sonra malı alıp buraya getiriyorlardı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Amsterdam'a uçak konarken yukarıdan aşağı baktığınız zaman üç büyük bina görürsünüz. Bu üç büyük bina ne biliyor musunuz? Bunlar dünyada ne kadar ticari şirket varsa onların sicilini tutuyorlar. Diyelim ki şu an dünyada 10 milyon şirket var ise 10 milyon şirketin peki sicilini tutuyorlar. Diyelim ki Hollandalı nereden? Hong Kong'dan veya Çin'den diyelim mal alacak. Diyelim şeyden Hong Kong'dan işte 3 milyon tane saat alacak, kol saati. Adam önce o merkeze geliyor. Diyor ki ben diyor Hong Kong'daki diyor Ching Chang Yung firmasından diyor 3 milyon 5 milyon saat alacağım. Bu şirketin diyor sicilini istiyorum ben diyor. Hemen tık tık tık al diyorlar. Sicil yazıyor ki Hong Kong'daki Ching Chang Yung firmasından şimdiye kadar 10 tane Alman, Hollandalı alışveriş yaptı. Bu adamlar yapmış olur bu alışverişlerde 7 tanesinde efendim verdikleri sözde durarak tamam mal teslim ettiler. Üçünde ise 2 gün 3 gün arayla teklediler diyor. Al kardeşim diyor. Peki ne oluyor o zaman? Adam o sicile göre gidiyor o firmadan mal alıyor. Veya bir başka bir şirketi soruyor. İşte onun sicilini istiyor. Diyorlar ki 2 kere mal alındı bundan ama mal teslimi çok tembel. Bir ay sonra teslim ettiler. Yok kesinlikle. İnsan fıtratı, zulmü asla ve kat'a kabul etmiyor. Dolmabahçe Sarayı'nı biliyorsunuz işte. Orayı Sultan Abdülmecit Han yaptırdı. Fakat orada fakirin bahçesi vardı. Fakire dedi ki burayı bana ver dedi. Ben buraya saray yapacağım dedi. Yok padişahım, veremem dedi. Sat dedi, satmıyorum ben dedi. Israr etti, sonra da fakir peki dedi, madem ki bu kadar ısrar ettin. Hatta biri 3 fiyat verdi oraya Abdülmecit Han. Fakir sattı ama gönlünde rıza yok. İstemeye istemeye sattı orayı. Cennet mekan Abdülhamid Han dedi ki, dedem dedi, fakirin dedi gönül rızası ve hoşluğu olmadan dolayı o arsayı aldı. Cenab-ı Hak Celle Celal ona bir gün yüzü göstermedi o sarada oturmak dedi. İnsan kalbi Allah'ın arşından daha muhterem diyor Rabbani. Onu kırdın, kainat depresyona giriyor. Kainat heyelana maruz kalıyor. Mimar Sinan'ın da Selimiye'de rahmetlinin yaptığı camide, orası da bir fakirin işte bahçesiydi, çiçekleri miçekleri vardı. Bana burayı ver dedi, ben buraya cami yapacağım dedi. Padişah, ya üstadım dedi, mimarım dedi, ben dedi başka bir yerim yok dedi işte, burası dedi benim gül bahçem, çok da güzel bir yermiş. Bak o ne yaptı? Dedi ki, bak dedi, sen bana burayı ver dedi, ben buradaki bütün çiçeklerin dedi resimlerini çizeceğim dedi, buraya yapacağım caminin kubbesine o çiçeklerin hepsini monte edeceğim ben dedi. Ve senin bahçenin çiçekleri kıyamete kadar var olacak dedi. Ve öyle yaptı. İnsan kalbi. Şimdi kalp kıran seviniyor. Peki kalp kırmayan oturup ağlıyor. Niye ben kıramadım bu diyemedim diye. Peygamber kadar amelim olsa yok. Barajı geçemezsek yandı keten elva. Bir cümle. Yenbegî en yekûne muteveccihen ilel batini. Ha. Demek ki insan iç alemiyle uğraşacak. Kalbiyle, kalbini tezkiyeyle, tasfiyeyle meşgul olacak. Ama ba'de ca'li zahiri muhallen bi ityani ahkam-ı şer'iyyeti. Şeriatın hükümlerini yerine getirme noktasında tamam. Dört dörtlük olduktan sonra tarikat ve tasavvufa girecek. Ama diyelim işte dediğimiz gibi okuyamadı, edemedi vesaire. Ama hal ve harekatın, işin veya işte diğer hayatımızın teferruatının fıkhen durumu ne olacağı düşündükten sonra, bunu da öğrenmeye söz verdikten sonra tarikat ve tasavvufa girmek gerekiyor. Önce şeriat, sonra tarikat. Niye böyle peki? Ne yapmak gerekiyor? Önce şeriat, fıkıh ilmi, sonra peki tasavvuf ve tarikat. لَاَلَّا يَكُونَ الْعَمَلُ مُخْتَلِتًا بِالْغَفْرَةِ Şimdi bak bazen kulağımıza böyle şikayetler geliyor. İşte tarikatın var, şuyun var, buyun var vesaire. Kardeşim biz o ilimleri işte bir başka türlü işte öğreniyoruz zaten direkt Allah'tan vesaire. Bizden artık kitabın önüne oturup da okumak havası geçti gitti. Artık bizim kitapla işimiz yok. Biz kalple, batınla işi götürüyoruz vesaire. Bana bak, bu söz var ya, insanı dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum peki, kitabın başından kalkmadı peki. Üstünlükte onlar, rakipleri yok. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükten sonra okumaya ne gerek var ya, sormaya ne gerek var ya deyip de peki bir tarla bostan yangel osman yapmadı peki bu adamlar. Yapmadı bunlar. Yapmadı bunlar. Bu neyin kafasıdır bu? İmam-ı Rabbani bir mektubunda diyor ki sizi gidip derviş kisvesine, sizi gidip derviş elbisesine girmiş dinsizler sizi. Daha mektubun birinci satırında böyle dalıyor içeriye. Yani kafa, kol, bacak, tekme böyle giriyor mektuba. Cabir ibn Abdullah radıyallahu teala an hadis-i şerifi hatırlayacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimenin harekesini okuma noktasında nasıl okuduğu meselesi kafasına takıldı. Karar veremiyor. Resul-i Ekrem burayı zammeli mi okudu, ötreli mi okudu yoksa fethalı üstünlü mü okudu diye. Allah Allah. Olmadı bir türlü hatırlayamadı. Sonra düşündü dedi ki ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi efendim hadisi bize söylerken yanında kim vardı, kim vardı, kim vardı? Ha! Mısırlı bir zat vardı, bir sahabe. Medine-i Münevvere'den Mısır'a kadar yayan gitti. Sonra buldu şeyi. O sahabeyi. Ya selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki ya kardeşim dedi sen de biliyorsun dedi ya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman dedi şu hadis-i şerifi söylemişti. Beraber yan yana oturduk. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu dedi harekeyi fethalı mı okudu, zammeli mi okudu onu hatırlayamadım dedi. Bana hatırladığıma göre işte fethalı okudu gibi. Acaba farklı mı dedi. Sen de aynen böyle mi duydun yoksa farklı mı duydun dedi. Dedi ki Cabir ben de aynen senin gibi duydum dedi. Senin benim kafamla ya bir murakabe yapayım peygambere sorayım dümdüz geçeyim demedi sahabe. Yapmadı sahabe. Medine'den Mısır'a yayan gidiyor adam. Ha böyle diyelim murakabeyle şunla bunla vesaire olmaz diye bir şey yok. O seni bağlar o. Ama şeriat bir kişiyi bağlamak için gönderilmedi. Şeriat bütün insanları bağlamak için gönderildi. İşin zahir tarafını böyle aynen kapatmak lazım. İbn-i Hişam el-Ensari Muhunillebib'in ikinci cildinde söylüyor. İmam-ı Sibeveyi Naiv alimi, İmam-ı Sibeveyi Nahiv'le uğraşmaya mecbur eden bir Peygamber Efendimiz'in bir hadisindeki bir hareke. Hocası bir harekeyle okudu kelimeyi. İmam-ı Sibeveyi dedi ki ona, o zaman başka ilimlerle meşgul oluyordu. Hocam dedi, üstadım buranın dedi harekesi böyle mi olacak dedi. Başka bir ihtimal yok mu burada? Dedi ki, İşte dedi yani şöyle de olabilir dedi. Zammeli de okuyabilirsin, fethalı okuyabilirsin. Yok dedi. Bir dakika dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burayı nasıl söyledi dedi. İşte böyle mana versek de olur, şöyle mana versek de olur. Olmaz dedi. Uğraştığı ilimleri kapattı, ondan sonra nahiv ilmine intisap etti. Şimdi bir insan 20 sene nahiv okursa diyorlar ki ya sen kafayı yedin mi? Sen filolog mu olacaksın, lügat alim olacaksın? Bu söz de insanı dinsiz yapar, Allah göstermesin. İmam Bukhari Tarih-i Kebir'inde diyor ki, Harr ibn-i Abdurrahman var. Bu zat 45 sene sırf Kur'an-ı Kerim'in irabıyla uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı irabıyla uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı Kerim'in hareke ve irabıyla meşgul oldu. Selefi sahne böyle ne insanlar var? Bunlar bir şey görmedi mi peki? İşi tarikatla bitirebilirlerdi vesaire. Ama işin zahiri tarafını elde etmek için ne emekler ne emekler. Burası bir destan. Vakit olsa da bir bunları konuşsak. Şimdi 3 sene o Arap çöküyor. Hoca oldu. Sevsinler seni. Seni teşvik kabrinden bunları söyleniyor. Hani ileride inşallah hoca olacaksın teşvikiyle. Ama efendi Allah uzun ömür versin. Yıllardan beri ne söylüyor? Hoca olan derin okuyacak derin. Hoca olan derin okuyacak derin. Usulü fıkı okumayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e kırık kırık mana vermesi bile caiz değildir diyor ulema. Ha biz avami izzar okuyan hadi geç git vesaire tamam onu teşvik etmek lazım. Onlar teşvik kabilindendir. Ama mantık bil, ilmin kuvvetli olsun, usul bil, dinin kuvvetli olsun diyen insanlar bir şey görmedi mi? Endülüslü, rakipsiz büyük alim Ebu Hayyan-ı Tevhidi buyuruyor ki Bir insanın fukahanın, yani fıkıh alimlerin ibaresini, sözünü gereği gibi anlaması için 20 sene Arapça okumak gerekir diyor. Bunlar bir şey görmedi mi? Bir şeyin hakkını vermek nasıl oluyor? Her şeyin bir mühendisliği var. Sen kime muhatap oluyorsun? Sen Allah Celle Celaluhu'ya muhatap oluyorsun. Onun kitabı Muhammed Mustafa'nın sözlerine muhatap oluyorsun. Kırdığımız tahtaların haddi hesabı yok. Böyle din mi olur ya? Dindarlık içinde dinsizlik. Eskiden Şeyhülislamların giymiş olduğu çizmeler mavi renkliydi ecdat zamanında. Mavi renkli çizme giyerlerdi. Ana, o da ne ya? Onu anlamışıydı. Gökler, semalar, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin ayağı altındadır. O ilimde o kadar güçlü bir zat ki gökler dahi ayağının altında manasına gelsin diye peki giymiş olduğu çizmenin rengi gökyüzünün rengindeydi. Kim arar, kim duyar, işin içinde Allah var, işin içinde Muhammed Mustafa var. Fatih Camisi'nde Buhari okunuyor 100 sene önce. O kenardaki direklerin etrafında ders halkaları vardı. Adam sabah namazdan sonra başlardı, sağ taraftaki direkten ikindiye kadar ders dinlerdi. Kazı Beyzavi dinlerdi, Hidaye dinlerdi, Şer'ül Mevakif, Şer'ül Akaid dinlerdi. Sa'di Şirazi'nin Bostanlı Gülistan dinlerdi. Belki yani Kur'an da okumasını bilmiyordu bu avam. Ama Resul-i Ekrem ne buyurdu? Uhdu alimen ev mutaallimen ev müstemi'an ev muhibben ve la tekil hamis fetehlek. Ya alim ol, ya talebe ol, ya ilmi dinleyen ol, ya ona da imkanın yoksa ilmi ve alimi seven ol, beşincisi olma, ölürsün dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Dört taneden birini mutlaka yakalamak lazım. Ama birinciye gücün yoksa ikinciye takıl. İkinciye gücün yoksa üçüncüye takıl. Birinciye takılma gücün varken, ya ben seveyim yeter. Orası yol geçenhane değil. O ortamda Buhari okunuyor. Fakat Buhari'nin nüshaları arasında bir nokta farkı var. Bazıları elindeki Buhari'de şey var. Hanın üzerinde nokta gözüküyor, hı. O kadar da ustaca konulmuş ki o nokta, sorma. Yani sanki matbaa basmış onu. Bazı nüshalarda ise ha var, nokta yok. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dedi bunu? Hanı mı söyledi, hılı mı söyledi yoksa halı mı söyledi? Haydi bakalım, ha mıydı, hı mıydı vesaire. Şimdi bak sana bu kafanı, bu zamanın kafasıyla düşündüğümüz zaman bu gırgır gelir bu. Ya bir nokta hakkında... Dünya var ya, o noktayla ayakta duruyor, noktayla. Mesele senin benim bildiğim gibi değil. Hastaneye gidiyorsun, sana tahlil veriyorlar. Affedersin, dışkı tahlili bile veriyorlar. Kan tahlili, bilmem ne vesaire. Kandaki değerleri böyle tek tek sayıyorlar böyle. 75 olması lazım, 76 gözüküyor mesela. Diyor ki işte bilmem lokositler fazla diyor. Şöyle yap, böyle yap vesaire. Tek bir rakamı bile tiye alıyorlar. Peki bu ciddiyet peki dinde gözüktüğü zaman niye bu işi gırgıra peki alıyoruz? Yo, bu kafa yaramaz. Neticede hadi bakalım bir ay İstanbul kütüphanelerinde ne kadar Buhari yazması kitap varsa kitaplar elden geçiriliyor. Acaba ha mı hı mı, ha mı hı mı? Sonra oy birle karar verildi. Meğer o hı'nın üstündeki noktayı var ya, sinek koymuş oraya. Kerata tam bir şey, mühendis gibi o kadar milimetre koymuş ki yani ayırmak mümkün değil. Diyorlar ki doğrusu işte halı olacak diyorlar. Hı'nın noktası hayvan pisliği dediler. Din buraya kadar bu ciddiyetle ele alınması lazım geliyor. Hacı Zihni Efendi vardı, nimeti İslam sahibi. Onun tahkikinden geçen bir Buhari baskısı vardır. Ecdat bastı bunu. Bunu Abdülhamit Han bastırdı ve meccanın insanlara dağıttı. Adamda tek bir hareket hatası yok. O adam bu kadar ciddi davranmaya peki sevk eden amil ne? İşin içinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Biz yani tanımadığımız bir Allah'a kulluk yapıyoruz. Biz bir tanımadığımız Muhammed Mustafa ile övünüyoruz biz. Tanıyanlar bambaşka oluyor. Fıkhı göreceksiniz diyor İmam Rabbani Kudîs-i Ruh. Fıkhın noktasında dik duracaksın. Ondan sonra tarikat diyor. Bir alim bir fetva veriyor. Şeyhin bir fetva veriyor. Fakat şeyhin tamam tarikatı var. Hoş, iyi, güzel. Fakat fıkıhta becerisi yok. Fıkıhta alim değil. Ama Rabbani diyor ki başka mektubunda. O konu hakkında alim diyor ki yecuzu, caiz değildir. Senin şeyhin diyor ki la yecuzu, caiz değildir. Aslında bunu söyleme de hakkı yok. Çünkü ilmi yok. Fıkıh ilmi yok. Zikrine, fikrine bir şey demiyorsun. Eyvallah. Fakat fıkıh yok. Mehmet Rabbani diyor ki alim tamam. Ama öbür abid gibi, derviş gibi tabi tarikatı, zikri vesaire yaşayan bir insan değil. Normal işte sıradan ibadetlerini yapıyor. Ama özel bir ibadet hali yok o derviş gibi. Mehmet Rabbani diyor kimi kabul edeceğiz diyor. Şeyhin söylemiş olduğu kaville mi amel edeceğiz yoksa o fıkıh ilminde otorite olan, uzman olan alimin fetvasıyla mı? El cevap fakihin fetvasıyla. O dervişin değil, o şeyhin değil. Ya o alimin fıkhı peki bilen, ayetlerin ve hadislerin altında ezile ezile adam peki bir deri bir kemik kalmış o kadar. İmam-ı Şatibi muvaffakatında der ki, bir insanın dindeki sözünün gücü ve kuvveti Arapçaya hakimiyetle ölçülür dedi. Eğer bir insan Arapça noktasında ne kadar güçlü ise, ne kadar güçlü ise, ne kadar güçlü ise sözünün değer ve kıymeti de o nispette değer kazanır diyor. Arapçada âlâ olanın kavli fetvası âlâ olur. Arapçada mütevasıt olan, orta olan adamın sözü de o değerde gider. Arapçada dibe vurmuş, ondan sonra gakkuk yapıyor, o kadar başka bir şey yok. Onun fetvası da gakkuktur diyor. Ortalıkta kitaplar yazılıyor, tercümeler yapılıyor vesaire. Bir söz söyleyeceğim ama kahrımdan bunu söylüyorum. Yahudi ve Hristiyanlar nasıl ki İncil'i tahrif ettiler, Tevrat'ı tahrif ettiler, şu an işte bizim gibi nevzuhur, evveli sonu belli olmayan tiplerin de yüzünden Kur'an-ı Kerim'i tahrif ediyoruz biz. Ayetlere yanlış, ne bileyim işte asılsız, esassız mana vermekler, hadis-i şerif sahih midir, değil midir bunu bilmemekler vesaire. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Din iman oldu para. Resul-i Ekrem buyurdu ki اِنَّمَا اَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَدْدِرْهِمُ وَالْدِّينَارِ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. Sizden önceki milletleri altın, gümüş ve para tutkusu helak ettiğin, sizi de para tutkusu helak edecektir buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ben yaşadığımı biliyorum. Yaptığım vaazlara efendim yazıyorlar, yazmışlar. Fasikül fasikül yapmışlar. Bir tanesini 10 yıl önce oluyor bu hadise. 1 milyona satıyorlardı. Gelsin de bu para nasıl gelirse gelsin. Rıza olmayan şeyi niçin yapıyorsun? Kaç defa dendi buradan? Cep telefonunda vaazları çekmeyin diye vesaire. Hala çekiyorsun peki. Ya git ya, git ya! Din, laf dinlemektir. Sen bir şeyler biliyorsun, biz bir şey bilmiyoruz peki. Sen bir şeyler gördün, biz bir şey görmedik mi? Faydası yok değil, var, eyvallah. Ama bir şeyin zararı faydasından çok daha fazla gözüküyorsa, kal orada arkadaş. Din içerisinde dinsizliğin anlamı ne oluyor? يَنْبَغِي اَنْ يَكُنَ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْبَاطِنِ بَعْدَ جَعْلِ الزَّائِرِ مُحَلَّنْ بِيْتِيَنْ لَحْكَمِ الشَّرْئِيَّةِ. Şeriatın hükümleri, zahiri hükümleri yerine getirdikten sonra tarikat, zikir, rabıta, murakabe vesaire vesaire. Şey daha söyleyeyim. Çağrı Nakşibend Kudüs'ün Sırrı'nın müritleri bir gün dediler ki, Efendim Hazretleri bize şey gelmiyor, feyiz gelmiyor. Her şey koptu gitti. Öyle tatsız, tutsuz, odun gibi olduk dedi. Dedi ki bir eksikliğiniz var dedi. Bakıyorlar sağa sola. Yok diyorlar Efendi Hazretleri her şey tamam. Yok yok bir şey var dedi. Hadi bakalım. Bir daha bakın. Bakıyorlar ediyorlar vesaire yok. Yok yok yok bir şey var dedi Şah-ı Nakşibend. İhvandan feyiz gitti. Komple ihvan dibe vurdu. Şah-ı Nakşibend ısrar etti. Bakın sağa sola dedi. Sonra dediler ki ya Efendi Hazretleri bir kusur gibi bir şey var ama onda ya ne kadar kusur olacağına ihtimal vermiyoruz dedi. Ne o dedi? Sabahleyin tekkenin çorbası pişirirken odun yetmedi. Komşunun odunlardan bir tane aldı. Ha! Ondandır dedi işte. Gidin o odunu geri iade edin dedi. Odun geriye hadi dedi. Ne haber dedi. Efendi Hazretleri feyiz gelmeye başladı dedi. Gözlüklü Ahmet diyor ki sellemehullah. Efendi bana dedi ki git evden bana bir kibrit parçası getir. O zaman bu ilave kısım yoktu. İndim aşağıya. O caminin odunlarından ufacık bir parça aldım getirdim efendi. Kulağını karıştıracak dedi. Efendi şöyle baktı mahvede dedi ki bu ne ya kibrit miydi bu dedi. Yok efendi Hazretleri caminin odunlarından bir parça aldım dedi. Ya ben sana boşuna mı söyledim git evden bana bir kibrit parçası getir diye. Caminin odunlarında yani bu yoktur bunu ben bilmiyor muydum diyor. Vah dedi. Ben sana kibrit çöpü getir diyorum sen bana gidin caminin odunlarını parça getiriyorsun dedi. Annenin malı olan bir efendim odun parçasını kulağımın kirini çıkarmak için kullanmam caiz değildir dedi. Caminin parasından birisi mesela geliyor, bir arkadaşına para verecek, bozuk yok. Caminin hocasına diyor ki, şunu caminin parasından bozsana ya veya bütünlesene. Efendi bunu dahi yapmadı. Bir kısa mektup vardı, onu ezberleyene 100 lira vereceğim demişti rahmetli Hasbi Hoca. Birisi ezberledi o mektubu. Parayı bozdurmak gerekiyordu. 500 bin lira mı ne vardı? Efendiye dedi ki, efendi de caminin parasından 5 tane yüzlük yapabilir miyim dedi. Olmaz dedi. Bütün parayı caminin parasından peki bozuğa çevirmeye dahi izin vermedi. Caminin parasını götüren mi ararsın şimdi? Adamın gücü yetse camiyi koyacak 4 tane teker üzerine camiyi götürecek. Önce dış cepheyi diyor, yani zahiri ilimlerle dayayıp döşedikten sonra, ondan sonra kalbe yöneleceksin diyor. Niye? لَلَّا يَكُنْ الْعَمَلُ Yapmış olduğun iş, muhteliten bil gafleti. Gaflete karışmış olmasın. Gafilane olmasın. Yaptığın şeyin ne demek olduğunu bilesin. وَالتَّحَلِّ بِلَحْكَامِ الشَّرْئِيَّةٍ Şimdi şer'i hükümleri yerine getiriyorsun. Eyvallah, namaz tamam, o tamam, bu tamam vesaire. وَالتَّحَلِّ بِلَحْكَامِ الشَّرْئِيَّةِ Şer'i hükümleri yerine getirmek. Ama nasıl? بِدُونِ اِمْدَادِ الْبَاطِنِ Bu sefer tersinden söylüyor. Hiç alem yok, kalp yok. Sadece kitap var ama yani dış cephe var, içi yok. Demin ne söylemişti? Tarikat var ama diyelim şeriat yok. Vize vermedi. İlla önce şeriatın zahiri elde edilecek, ondan sonra kalple alakalı amellere insan inhimak gösterecek, düşkünlük gösterecek. Şimdi ise diyor ki وَالتَّحَلِّ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْئِيَّةِ Şeriatın hükümleriyle süslenmek. Eyvallah. Elimizde, ayağımızda, gözümüz, kulağımız, gövdemizle yapacağımız işler var ya, yerine getireceğimiz hükümler var ya ama بِدُونِ اِمْدَادِ الْبَاطِنِ Kalpte bir numara yok. Kalp tam takır, bomboş. Sadece kültür, fizik hareketi yapıyormuşuz gibi, jimnastikvari hareketler yapıyormuşuz gibi. Kalp ihmal edilmiş, sadece bedensel veya bedenle alakalı hükümler yerine getiriliyorsa, getirilmesi mütehazzirun, imkansızdır. Kalp gitti, peki gaflet bastırdı. Kalbin peki devrede olmadığı, şeriatın hükümlerini yerine getirme müteazzirun imkansızdır diyor. Buradan ne çıktı? Tarikat ve tarikat hali son derece lazım, lazım, lazım. Hacılar buradan Kabe'ye gidiyorlar. Mevlana Celaleddin Rum Mesnevisi'nde buyuruyor ki Konya'ya uğradılar. Mevlana'yı bir ziyaret edelim, duasını alalım da öyle gidelim Kabe'ye. Mevlana Kuddise Sirru çok böyle yani acayip konuşurdu. Kuddise Sirru. O hacıları görünce dedi ki onlara, ey affedersiniz kendi tabiri, ben nakilim. Ey ayılar dedi, nereye gidiyorsunuz? Bilmiyor muydu nereye gittiklerini? Biliyordu. Ayılar nereye gidiyorsunuz? Kabe dedi, Azeroğlu İbrahim'in dedi yapmış olduğu bir taş binadır dedi. Kabe'ye gitmeden önce bir arefi billah Mevla'nın dostunu bulun. Onun kalbini bir tavaf edin. Yani onun önünde bir banyo yapın. Onun önünde bir tornaya girin vesaire. Önce yani bir kendinize bir bakım yapın da ondan sonra gidin Kabe'yi muazzamayı tavafa. Giderken bir özelliğiniz olsun diyor. Gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Seyahate gider gibi veya işte bilmem nereye, işte turist gibi vesaire. Öyle mi diyor? Yok. Birisinin huzuruna çıkacağın zaman üstünü başını düzeltmen gerekiyor. Kayıp paçayı şöyle bir aynaya bakıp düzeltmen gerekiyor. Sen nereye gidiyorsun sen? Cenab-ı Hak Celle Celal tecelligahı Kabe-i Muazzama'ya gidiyorsun sen. Siyah, beyaz, kirli, artık yani ne var ise her şey pek karma karışık. Yok. Önce Mevla'nın dostunun huzuruna bir bakım yapın. Önce iki dirhem bir çekirdek olun, ondan sonra oraya gitmeye yüz kazanın diyor. Ehlullah bunu yapmaya çalışıyor. Vazifetul ulemai, alimlerin vazifesi, alimlerin vazifesi el-iftâ'u, fetva vermektir. Ve şugl-i ehlillâhi, Allah'a dost olan insanların peki meşguliyeti ise el-amelû, ameli salih işlemektir. Vel-ihtimâmû, özen gösterecek fil-bâtini, iç alemine, vel-ihtimâmû fil-bâtini, iç alemle meşguliyet, kalple meşguliyet, müstelizmun gerektirir, lil-ihtimâmî fil-zâhirî. Zahire de, dış cepheye de ihtimam ve özen göstermeyi gerektirir. Yani sen eğer veya ben derviş isem ben, senin dervişliğe ve tarikata heves etmen, dış cephede de, dış dünyada da şeriata himmet, ihtimam göstermeyi gerektirir. Bakın benim sarığım var, benim sakalım var, cübbem var. Ey naz, ey beni görenler! Bilesiniz ki ben şeriatın zahirine de ihtimam gösteren bir insanım. Bunu sembolize eder diyor. Adam dünyada mesela bir darbe yapıyor, devrim yapıyor. Ondan sonra ne diyor? Ey millet, bundan sonra böyle giyineceksiniz diyor. Böyle hareket edeceksiniz diyor. Zahiriniz böyle olacaktır diyor. Demek ki zahir davayı temsil etmekte çok büyük bir etkinliğe sahip. Ya hoca sen kalbe bak, malbe bak vesaire. Ya gavur bile işin esprisini anlıyor ya. Polis, diyelim polis kıyafeti içerisinde mesleğini daha iyi icra ediyor. Asker elbise içerisinde mesleğini daha iyi icra ediyor. Sen bir çocuğa böyle sarık cübbe şalvar giydir. Ne der sana? Aa baba, ben hoca mı oldum ya? Bir de ona Rambo elbisesini giydir. Da. Ulan ne oldu sana? Ben sen ne tabancadan bahsettim, ne şundan, ne bundan vesaire. Elbise bir anda psikolojiyi ve karizmayı değiştiriyor. Bak işin zahiri ne yapıyor? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki لَنْ يُشْبَ الْقَلْبُ الْقَلْبُ حَتَّى يُشْبَ الزَّيُّ الزَّيُّ. Elbise elbiseye benzemediği sürece kalpler birbirine benzemez diyor. Psikoloji daha bunu yeni yeni anlıyor. Din bir yerde psikoloji desek bu bağlamda yanlış konuşmuş olmayız. Kisve kisveye benzemediği sürece kalpler birbirine benzemez diyor. Zahir batını tamamlayacak, batın da zahiri tamamlayacak. Tarikatım var ama yani şunu da giysem yani işte bir mahsuru yoktur. Şöyle yapsam bir şey yoktur vesaire. Ne diyorsun sen ya? Şeriatın peki o zaman zahire bakan tarafı ne olacak? Hani diyorlar ya doğan görünümlü şahin. Ya bu arabanın motoru Mercedes, kaputu Ford. Biz bu arabayı şimdi nereye satacağız biz bunu? Ford diye mi satacağız yoksa Mercedes diye mi satacağız biz bunu? Arabanın kaputu, kaportası motoruna uygun olacak. Motoru da kaportanın işte yani temsil ettiği markayı temsil edecek vesaire. Arabanın bilmem ne tamponları bilmem işte Volkswagen, motoru Ford, kaportası bilmem işte bir başka marka vesaire. Bu araba ne niyetine gidecek? Olduk böyle. Allah eksikleri görüp gereğini tedarik etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu anlattıkları var ya, yağmurdur yağmur. İmam-ı Rabbani Kuddisi'nin temas ettiği konular var ya, yağmurdur yağmur, yağmurdur yağmur. Yağmur yağdığı zaman yağmurun altında uyuyan göremezsiniz. Ama şu an biz bunları okuyoruz, dinliyoruz fakat şu an uyuyan da var. Bak yağmurda bile adam uyuyabiliyor. Bunlar bizim için birer yağmurdur, tutarsak. Tutmazsak o zaman çiselerle yetinmeye mecbursun. Çiselerle yetinmeye mecbursun. Yağmur yağarsa baraj doluyor, İstanbul'a su veriyor. Yağmur yok, o zaman çiseye mahkumsun. Çiseden ne olacak? şu an birçok insanımız çiseyle yetiniyor gibi. Halbuki çiseyle yetinmek olur mu? Yer azıcık ıslandı, yapraklar biraz ıslandı. Susuzdan çatlıyorsun, git kardeşim şu ağacın yapraklarını yala, o çiseler sana yeter desem, bu mantık mı? وَالَّذِي يَهْتَمُّ بِالْبَاطِنِ İç alemiyle uğraşıyor, iç alemiyle uğraşıyor. Ha, rabıta, murakabe, maşallah. وَالَّذِي يَهْتَمُّ بِالْبَاطِنِ Ama وَيَعَجِزُ عَنِ الظَّاهِرِ Zahir değilse bu hal yok. Kalbe takıldı fakat dış taraf ihmal. Var ya feve mulhidun bu dinsizdir. Bu dinsizdir diyor. Bu dinsizdir diyor. Tarikatı var fakat veya acizane zahiri. Fıkıhta bir nasibi yok. Veya fetvalı bir konu olsa siz müftüyüz kardeşim biz çok adamlar dinledik biz biliriz biz. Halbuki düşündüğü ve söylediği kitabın tam tersi. Tam tersi mülhid diyor. Dinsiz diyor. Duyduk mu İsmail'a? Konuştuğumuz zaman hemen tavır koyuyorlar bazıları. Vay benim ticaretime karıştı hoca, bilmem ne. Rızkımı kesiyor vesaire falan filan şudur budur. Ben neyim ya? Veya burada konuşanlar neyim? Ne bunlar peki? Biz hoparlör olmaktan başka bir şey değiliz arkadaş ya. Hoparlörden ezan okunuyor. Ezanı kim okuyor? Hoparlör mü okuyor? Yok ya. Mikrofona üfleyen bir hoca var, o okuyor. Biz burada affedersin yine en fazla bir borazanlık yapıyoruz. Ama bunları söyleyeceksin. Bir defasında bir hoca efendi, burada efendiyle bir konuyu tartışıyorlar eski Hatmacı odasında. Tesadüfen de ben içeri girdim. Dedi ki kim o ya dedi içeri giren efendi. Dedi, nasıl işte ben affedersin. Ya gel dedi şu hocaya bir şeyler söyledi bana. Efendi nasıl dedim ben affedersin. Yani. Zaten anneniz buradasınız. Şöyle döndü ona. Meğer konuşur. Bu hoca efendi Kur'an kursunda kızları yetiştiriyor. Ondan sonra üniversite hazır kurslarına gönderiyor. İşte üniversiteye gidecek bu kızlar. Efendi diyor ki izin verme diyor. Eğitime kimse karşı değil. Üniversiteye kimse karşı değil. En büyük eğitimciler peygamberlerdir. En büyük mektep, üniversite Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı sübbesinin belki eğitim görmüş olduğu kabrin arkasındaki 50-60 metrekarelik yerdir. Ama bu programla mı peki eğitim yapılacak? Eğer bir kız sınıfta doğuruyorsa, eğer yeni bir kız yurdunun rekorları, timaçları 6 ay içerisinde tıkanıyorsa, lağımcı gelip timaçları açtığı zaman 2 aylık, 3 aylık çocuk cesetleri görüyorsa hala da, bu eğitim neyin eğitimi ya? İnsan dinden çıksa, bir kelime-i şehadet getirir, dine girer arkadaş. Allah göstermesin. Ama namus gitti mi? Namus bir daha geriye nasıl gelecek? Böyle çirkin bir eğitim, böyle bir programla eğitim, eğitim mi? Yoksa eritim mi? Öğretim mi? Yoksa öğütün mü? Sen karar ver. Ne diyorduk orada? Asıl mesele neydi? Ha, ondan sonra ben sustum tabii. Efendi şöyle baktı ona. Bana bak dedi, sen dersli misin dedi. Dersliyim dedi. Bana emir var dedi. Kızını üniversiteye götüren tarikattan aç, çıkar dedi. Ben hayatımda ilk defa gördüm bu halini. Ben de memurum. Şimdi hoca burada konuşuyorsa biz memuruz arkadaş. Bana hoca sen şunu söyledin tamam mı? Şunu söyledin bana kitapta yerini göster. Sor kardeşim, hakkındır ya. Din dollastiği değil ki, ben böyle çekeceğim, o böyle çekecek. Dine zam yapma, dinde iskonto yapması, yapılması yetkisini bana kimse vermedi ki. Ben de vazifeliyim, ben de bir görevliyim yani. Günahta belki yarışa girsek, sen beni geçemezsin, ben seni geçerim. Ama kaderin cilvesi, Cenab-ı Hak bizi buraya oturttu, seni oraya oturttu. Bektaş'ın dediği gibi, herkes haddini bilecek arkadaş. Ne diyor burada? Tarikatın var ama fıkhın yok. Zahir taraf yok. Devamlı kendi karına, kendi menfaatine yont yonta bildiğin kadar. Müzik. Seni gidip dinsiz, seni gidip. Bu adama kız verilmez. Eğer kızı da kendi kafasındaysa kızı alınmaz. Bu adamla aynı beraberce sofraya oturup yemek yenmez. Bu adamın elinden su içilmez. Bu adamın cenazesi kılınmaz. Bu adam Kılınsa bile diyelim kıldın, bu adam getirilip de bir Müslüman kabristanlığına defnedilmez. Bu adam mezardan kalkarken Muhammed Mustafa ile beraber kalkmayacak. Ya peki dinsizlerle birlikte kalkacak. Ben şöyle bir duasım, amin der misin sen buna? Allah'ım, ben tamam Müslüman olarak yaşadım vesaire ama yarın, yarın kabirden kalkıp da senin huzuruna mahkemeye gelirken beni Müslümanlarla beraber değil, seni sevenlerle beraber değil, ne kadar Allahsız, dinsiz, kitapsız, mason, ateist, kıtipiyoz adam var ise beni onlarla birlikte, onların arasında beni ayağa kaldır da onlarla birlikte beni huzuruna celbeyle Allah'ım, götür Allah'ım desem, desem, tarikatı var ama fıkhı yok. Bu adama böyle desem peki, amin der mi duama? Demez. Amin demeyeceğin duaya niye peki yani şey oluyorsun? Hedef oluyorsun. Razı gelmeyeceğin peki bir duaya amin demiyorsun peki. Niçin peki o çirkinliğe daha tevessül ediyorsun? Aynı şeyi efendi baba yapıyor. Fatih camisine giriyor. Şöyle insanlara bir teveccüh ediyor. Hitabı çok fena, çok dehşetli. Sizi bir de alnı secdeli kafirler sizi. Haydi. Çıkışın içinden. Din bir şahsiyettir. Din bir şahsiyettir, kimlik, kimliktir. Kimliğini kaybedeni her yerden kovarlar. Seni beni bir yere koymazlar arkadaş. Senin şahsiyetini yaşadığın din gösteriyor. Bu noktada din devrede yoksa, senin ve benim şahsiyetin din değil, İslam değil, Müslümanlık değil. Allah göstermesin, başka bir şey. Ve ahvaluhul batıniyyetu, fıkhı bir kenara bıraktı. Öbür taraftan kalbi halleri o biçim. Keşifler, zuhuratlar, bilmem neler vesaire bambaşka. Yüzü de böyle ayna gibi vesaire. Ay, nurundan geçilmiyor, adamın yüzüne bakılmıyor. Seveyim seni diyor. Ve ahvaluhul batıniyyetu, bunun tarikat halleri var ya. Ve istidracatuhu, evet. Ve ahvaluhul batıniyyetu. İstidracatuhu, onun bütün batini halleri var ya, istidraçtan öteye geçmez diyor. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam zaten zunguruluk yapıyor, okuş bokuş yapıyor. Bunda hal mal aramayın diyor Arap'a. Geç, ne sarı ya? Sarık 10 metre. Hallere bakıyorsun, eksi sıfır. Ne diyor sultan? Arama hal. Hal yok. Yine çok çirkin şeylerden bir tanesi bu. Böyle efendim saplantılar var maalesef aramızda. Çünkü şikayet olarak geliyor affedersiniz. Bizi de adam yerine koyuyorlar, soruyorlar. İşte falan hoca efendi var ya, her ne kadar onun kitaptan yani ilmi yoksa, Arapçası yoksa vesaire, işte o öbür hocadan çok daha üstün o vesaire. Kurslarda şimdi bu zihniyette bir sürü çocuk var peki. O hoca neyin hocası Allah aşkına ya? Olur sen git affedersin merkebe bir sarık geçir. Sırtına bir cübbe geçer ondan sonra, boynuna da bir 99 tesbih as, haydi bakalım işte falan, bu nedir diyelim, iş görün hayvandan daha üstündür. Başka bir numarası yok, yemek içmekten başka. Sen kimlerin arasına giriyorsun sen ya? Ya sen ne zaman kendi kafanı kolların altına alta, ah nefsim dinleyeceksin ya? Sen yılan mısın sen arkadaş ya? Sen akrep misin ya? Senin işin gücün insanlara sokmak, ısırmak mı ya? Amerika'nın elini öpmeye gene mecbur kalacağız, Allah göstermesin. Amerika sen dur kardeş demez de ne sen dur lan orada dur. Biz bize yeteriz aslında. Adamın dediği gibi Allah'ım, Allah'ım düşmanımın hakkından ben gelirim diyor. Sen bana dostunu göster diyor. Lan dost kalmadı orada. Ve ahvalu batıniyyetu peki istidracatu. O tarikat halleri var ya, istidraç sanatıya geçmez. Göz boyacılık bunu kişi diyor sultan. Ve alametü sıhhati hal batini, bir insanın var ya, kalbi hallerinin, iç aleminin güzelliğinin simgesi ve sembolü, iç aleminin doğruluğunun ve düzgünlüğünün, cetveli, pergeli, gönyesinin nedir bilir misiniz? Tahalli zahiri bir ahkam-ı şer'iyeti. Bu adamın gündelik yaşamına bakın, haline bakın. Oturmalar, kalkmalar, şunlar, bunlar vesaire. bunlar kitaba uyuyorsa, o adamın peki o manevi güzelliğine, tamam not verin, 10 üzerinden 10. İmam-ı Rabbani Kudüs-Sirru diyor ki, ta yukarı makamlara çıktı birisi. Acayip işte halleri var. Gözler kamaşıyor da kamaşıyor. Kamaşıyor da kamaşıyor. Diyor ki bu şeyhin diyor, bu işte efendim mürşit olan zatın diyor, sünnetlerden bir tanesinde eksikliği olsa, diyelim 9999 tane sünneti var, bir sünneti yapmıyor bu adam. Diyor ki bunda eğer tecelli varsa, o tecelliler hiçbir şey diyor Rabbani. Ya tas tamam olacak diyor. Tas tamam olacak. Tecelli devam ettiği müddetçe salik hala yolda diyor İmam Rabbani. Yani ateşin, ateşe bir milim yaklaşsan, bir milim yaklaşsan hala ateşle aranda mesafe var. Halbuki durulacak gibi de değil yani, müthiş bir hararet var. İmam Rabbani diyor ki, ateşin içerisine atlayıp ateşten bir köz kor oluncaya kadar devam diyor. Ateşle arada milim kalmayacak. Ya bu milimler niye kalıyor diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor sünnetinde eksiklik var diyor. Hala tecelli basamaklarında kalan insanların zuhuratlarına Nakşibendi tarikatında olan büyükler itibar etmiyorlar diyor. Bakın şimdi yani suizandan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bazı insanlar çok etkisinde kaldı, tarikat halleri oluyor. Zuhurat halleri oluyor. Şimdi gidiyoruz tabi efendiye anlatıyoruz. Neticede efendiye mübarek olsun diyor. Halbuki sen ne kadar da yani etkisinde kalmıştın. Çok muazzam bir müjde bekliyorsun. Sırtını sıvazsın, mübarek olsun diyor. Derslerine devam et diyor. Bu birçok manaya gelir bu. Ama bir de bu manaya gelir. Sana tarikatın mübarek olsun, hallerin mübarek olsun ama senin tecellilerin, senin keşiflerin o kadar da kale alınacak meseleler. Niye? İlmin yok ilmin! İlmin yok ilmin! İlmin yok ilmin! İslamiyet'in ilk emri üzkür değil, Allah'ı zikredin değil, İslamiyet'in ilk emri namaz kıl değil, İslamiyet'in ilk emri oruç, bilmem ne, cübbe, sarık, şalvar, çarşaf değil, İslam'ın ilk emri oku, oku, oku, oku, Mevla beyninle meşgul ol diyor. Ben bunu beynimle meşgul ol gibi anlıyorum, affedersiniz. Ne olacak ondan sonra? Kendi kendime gelin güvey olacağım ben, kendi kendime not vereceğim ben. Yok. Allah eksiklerden bizleri muhafaza eylesin. Ve tarikul istikameti huve hâzâ. Vallahu subhanahu el muvaffuk. Bakın istikamet, doğru yol, doğru yolun göstergesi budur diyor Sultan. Allah doğru yolda hepimizi sabit kadem eylesin.